Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Ali Serin iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızın daimi konuğu, programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü davasını ve Türkiye'nin yeni dönemdeki dış politikasını konuşacağız. Ama ilk olarak yeni kabine açıklandı. Bunun hakkında, kabine hakkındaki değerlendirmelerinizi alalım.
Evet. Tabii benim kanaatim Türkiye açısından tarihi günlerden bir tanesiydi. Hı hı. Türkiye artık bugün itibariyle yepyeni bir siyasal sistemle yönetilmeye başlandı. Çok uzun yıllar parlamenter geleneği olan demokrasisini bu çerçevede taşlandırmış bir ülkeden bahsediyoruz. Ama şimdi yeni ihtiyaçlar, özellikle dünyanın geldiği yeni nokta itibariyle, bölgesel dinamikler itibariyle daha efektif bir yönetim sistemi olacak. Yine demokratik teamüller altında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yaptık. Bunun için daha önce bir anayasa referandumu gerçekleştirildi. Ardından seçimler ve nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı bir seçim yarışı sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste önce yemin ederek Türkiye'nin yeni sistemi ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu Türkiye açısından da az önce ifade ettiğim bir tarihe bir dön noktası. Nihayetinde yeni sisteme baktığımızda kuvvetler ayrılığını ve dengesini kendi içerisine barındıran bir sistem. Çok da başkanın efektif bir şekilde ülkeyi kuracağı, kabineleri birlikte yönetebileceği bir sistemden bahsediyoruz. Bürokrasi ciddi bir reform içerisine girmiş durumda. Dolayısıyla önemli. Tabii kabine de açıklandı, lanse edildi. Bakanlıkların sayısının azaltıldığını gördük. 16 bakanlık söz konusu olacak. Yine Cumhurbaşkanı'nın yanında bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı pozisyonu tahsis edildi, ihtisas edildi. Bu önemli. Burada özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın bürokrasiden gelen önemli bir isim olması Sayın Fuat Bey. Hı hı. Fuat Oktay önemli. Sistemi yeniden değiştirip dönüştürürken, bürokrasik reformları gerçekleştirirken önemli bir isim olacak. Ama tabii benim uzmanlığım itibariyle daha güvenlik meselelerine baktığımızda Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, yine ilgili istihbarat kurumları, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi ne olacağı önemliydi. Burada tabii sürpriz bir durum söz konusu oldu. Sayın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Savunma Bakanı olarak atandı. Hı hı. Bu önemli bir adım oldu. Tabii Türkiye'nin yapmaya çalıştığı uzun dönemdir bir şey vardı, anayasa değişiklikleriyle birlikte. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeni reformlarda Türkiye'de artık bir daha asla bir darbe girişimi kalkışması olmaması adına askeri sistemin tamamen sivil asker eşliklerinin yeniden dizaynı söz konusuydu. Burada Savunma Bakanlığı'na özel bir önem veriliyordu. Hı hı. Daha da güçlendirilmiş bir yapı. Bu anlamda ciddi reformlar yapılması da söz konusu olacak. Bu anlamda mevcut Genelkurmay Başkanı'nın Savunma Bakanı olarak Cumhurbaşkanımız tarafından atanmış olması önemli. Bunu işaret veriyor. Hı hı. Hulusi Akar güçlü bir profil. 15 Temmuz'da darbecilere karşı duruşuyla kendisini kanıtlamış bir isim. Bu anlamda yine 15 Temmuz'dan hemen sonra gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Mevcut Kandil Harekatı'ndaki başarısıyla da ön plandaki bir isimlerden bir tanesiydi. Şimdi onun Savunma Bakanı olacak olması önemli. Bu anlamda önümüzdeki dönemde Savunma Bakanlığı çok daha güçlü bir şekilde devlet kademelerinde yerini alacağı anlaşılıyor. Diğer bir isim Süleyman Soylu.
Evet.
Kendisi de tekrardan İçişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız
tarafından. Yerini koruyan isimlerden.
Nadir isimlerden bir tanesi oldu. Hı hı. Milletvekili seçilmiş olmasına rağmen istifa ederek kabinede yer aldı. Tabii Süleyman Soylu özellikle son dönemde terörle mücadeledeki o agresif tutumuyla tanınıyordu. Hı hı. Bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye yeni güvenlik doktrini bağlamında hem Türkiye sattığında hem de Türkiye'nin dışına sınır ötesinde terörle mücadelesini artırarak devam ettirecek. Süleyman Soylu bu bağlamda önemli bir işaret oldu. Yine tabii MİT Müsteşarlığı MİT Başkanlığı'na dönüştürüldü ve doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı bir şekilde çalışmaya devam edecek. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı lağvedilerek görevleri İçişleri Bakanlığı'na devredildi ve güvenlik bürokrasisi bu şekilde dizayn edilmiş oldu. Şimdi çok daha Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğinde efektif bir şekilde terörle mücadelesini hem ülke sattığında hem de ülke dışında yürütecek diye düşünüyorum. Bu bağlamda Türkiye tarihi bir dönemin içerisine girmiş oldu.
Peki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Türkiye'nin dış politika yaklaşımını nasıl etkileyecektir?
Sayın Çavuşoğlu uzun dönemdir Dışişleri Bakanlığı'na devam ettiriyor. Yeniden bu göreve atanmış oldu. Farklı isimler de telaffuz ediliyordu. İbrahim Kalın gibi isimler aslında telaffuz edildi ama İbrahim Kalın mevcut görevine, sözcülük görevine anladığım kadarıyla devam edecek şu an için. Ve Çavuşoğlu yine siyasi bir atama. Tabii şunu aslında görmek lazım. Yani mevcut kabinede bir denge var. Siyasetçilerden, bürokratlardan, teknokratlardan ve iş dünyasından isimlerle oluşturulmuş bir kabine. Yani yeni küresel sistemde Türkiye'nin ihtiyacı olabilecek tüm aktörler bir şekilde bir denge ile, bir yelpaze ile kabineye alınmış durumda. Bu anlamda Çavuşoğlu da siyaseti temsil eden isimlerden bir tanesi. Evet. Genel anlamda Dışişleri Bakanlığı'nda başarılı olduğu düşünülen bir isimdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrardan ona görev vermesi sürpriz de olmadı farklı isimler telaffuz edilse de. Tabii Türkiye'nin dış politikasında da herhangi bir değişiklik bu bağlamda hem kabine anlamında hem Çavuşoğlu'nun şahsı bağlamında değerlendirilmiyor. Tabii burada önemli bir teknik gelişme de oldu. Avrupa Birliği Bakanlığı lağvedildi ve bakanlık bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'nın altında Avrupa Birliği Bakanlığı entegre edilmiş oldu. Bu tabii bir şey gösteriyor. Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerinde gelinen nokta açısından bence bir gösterge. Malum özellikle de Avrupa tarafından kaynaklanan sebeplerle süreç akamete uğramıştı. Çok yavaşlamıştı. Türkiye'ye ikircikli bir tavır içerisinde Avrupa devletleri. Özellikle de birlikte bir kurul yapı olarak Türkiye'ye verilen sözler ne yazık ki hiçbir zaman yerine getirilmiyor. Türkiye adım adım süreçten uzaklaştırılmaya çalışıyor. Türkiye evet yeni dönemde de siyasi açıdan, ilkesel açıdan Avrupa Birliği sürecinin içerisinde yer almaya devam edecek. Bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Onun ama mevcut tavrını sanırım bu şekilde göstermiş
tabii,
oldu.
Bu anlamda olsa. Türkiye meseleye bakış açısını da karşı taraf nezdinde göstermiş oldu. Tabii Avrupa'da şimdi bu NSU davasında da aslında konuşacağız. Avrupa'da yükselen ırkçılık, İslamofobiya, popülizm siyaseti de esir almış durumda ve bu bağlama Türkiye bakış açıları irrasyonel bir şekilde gelişmekte. Bu da Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini bu bağlamda etkilemekte diye düşünüyorum.
Peki Türkiye'nin yeni sisteme geçmesiyle beraber Türkiye'nin Orta Doğu'daki stratejisi ne olacak sizce?
Yani
devam edecek
gibi,
mi
evet,
strateji?
Türkiye tabii mevcut politikasına devam edecek. Burada 15 Temmuz çok belirleyici bir alan yaratmıştı tabii. Tarihsel açıdan, bölgesel açıdan ve Türkiye'yi etkileyen önemli dönüm noktaları var. Bunlardan bir tanesi Arap Baharı sürecinin başlamasıydı. Onun bölgeye yansıması, bölgedeki devrim girişimleri, Türkiye'nin buna proaktif yanıt verme çabası. Ardından tabii bu Arap Baharları karşı darbeler ve devrimlerle yüzleşti. İç savaşlara dönüştü. Türkiye buna yönelik yeni politikalar izlemeye çalıştı. Nihayetinde Türkiye de aslında bir darbe girişimiyle kendi ülkesini yüzleşti. Bunun yerel unsurları FETÖ'ye ayağı olduğu gibi küresel güçlerin de desteklediği bir darbe girişimiydi. Bunu Türkiye savuşturdu ve bundan sonra çok daha proaktif bir siyaset izlemeye başladı. Yeni bir güvenlik doktrini benimsedi ve kendisine yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi esas aldı. İşte ulus ötesi, sınır ötesi harekatlar bunun en önemli göstergesiydi. Türkiye muhataplarına şunu söyledi. Bir, bana yönelik bir tehdit varsa ben herhangi bir sınır tanımadan, bu tehdit bana ulaşmadan onu yok ederim. İki, bölgeyi bana rağmen, işte Irak, Suriye gibi ülkeleri bana rağmen dizayn edemezsiniz. Bu ülkelerin toprak bütünlüğünü tehdit edemezsiniz. Parçalayıp burada küçük terör devletçileri kuramazsınız dedi. Bunun için de doğrudan sahada askeri olarak kararlılık gösterdi ve çok başarılı bir şekilde askeri harekatlar gerçekleştirdi. Bunları yaparken işte Katar'a yönelik bir hamle vardı. Bunu önledi. Katar'da bir askeri üs kurdu. Somali'de yeniden devlet inşasını üstlendi. Burada önemli işler yaptı. Afrika açılımını yaptı. Bir yandan Rusya gibi yeni aktörlerle ilişkilerini geliştirirken Avrupa ve Amerikalı aktörleri de dengelemeye çalıştı. Şimdi bu mevcut siyasetin Orta Doğu'da Türkiye devam edecek. Ama şimdi bu siyasi belirsizliğin ortadan kalktığı, artık devlet sisteminin tamamen yerli yerine oturduğu, bürokrasinin çok daha aktif şekilde, özellikle güvenlik bürokrasinin çalışacağı bir ortamda Türkiye çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde Orta Doğu'da başta olmak üzere dış politika önceliklerini yerine getirmeye başlayacaktır diye düşünüyorum.
Biraz önce de siz de bahsettiğiniz Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü davasından dilerseniz bu davaya geçelim. Yarın da davanın açıklanması bekleniyor 11 Temmuz'da.
Evet.
Almanya'da 8'i Türk, 10 kişiyi öldürmek ve bombalı saldırıda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü, terör örgütü davası sona yaklaşıyor. Mahkemenin önümüzdeki hafta kararının açıklaması bekleniyordu ama sanırım yarın kesin bir açıklama olacak. 5 yıl süren mahkeme sürecinde NSU ve Alman devletinin içindeki yabancı düşmanlığı evet. hakkındaki kamuoyu neler öğrendi?
Yani bir defa şunu bence söylemek gerekiyor. Bu Almanya için bir utanç davasıdır. Almanya'da ırkçılığın, bu neonazi anlayışın devlet kadrolarına da özellikle de güvenlik sektörüne nasıl sirayet ettiğini ve bunun kendisinde işte bir yaşam alanı bulmaya çalışan mültecilerden tutun da yabancı diasporaya, yabancı işçilere kadar nasıl bir intikam saldırıları adeta yapmaya çalışan, ideolojik açıdan ırkçı bir yaklaşımla insanları nasıl hedef aldığını ve Alman devletinde uzun süre bunu nasıl örtbas etmeye çalıştığını gösteren bir dava oldu. 2000 yılların başından itibaren siz de ifade ettiğiniz 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan bir terör örgütü olduğu ortaya çıktı ve bu terör örgütünün Alman iç istihbaratıyla doğrudan ilişki içerisinde olduğu anlaşıldı. Tabii Almanya bu meseleyi kapatmaya çalıştı. Yerel istihbarat örgütü de, iç istihbarat örgütü de bir şekilde kendi rolünü burada gizlemek üzere birçok adım attı. Tabii dava çok uzun bir süredir devam ediyordu ve nihayetinde karar aşamasına geldi. Ama sonuç itibariyle 5 kişinin yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Halbuki bunun arkasında çok daha büyük bir ağ, bir network, bir örgüt olduğu açık. 5 yılda toplam 400 dosya tane duruşma yapılmış. 765 tanık ve 56 tane uzman dinlenmiş. 93 tane mağdur, 60 tane avukat tarafından temsil edilmiş. Çok uzun süren davalar sonucu. Şimdi nihai aşamaya gelindi. Ama dediğim gibi buzdağının sadece iceberg'in görünen kısmıydı. Almanya kendi içerisindeki bu neonazi anlayışı, kendi devlet yapısına, organlarına da sirayet etmiş neonazi anlayışı örtbas etmeye çalıştı. Tabi bu davanın dışında Almanya'da yükselen ciddi bir ırkçılık ve İslamofobik bir anlayış var. Bir defa bunun altını çizmemiz
sadece
gerekiyor.
Sadece Almanya'da değil, tüm Avrupa'da.
Hatta tabi ne yazık ki ve Batı'yı da komple Amerika'yı da içerisinde alan bir denklemde yükselen bir ırkçılık ve İslamofobia var. Burada siyasiler popülizme bir şekilde teslim olmuş durumdalar. Sadece aşırı sağ ve neonazi partiler değil, daha merkezi olan partilerde bu akımlara, bu siyasal trendlere kapılmış durumdalar. Şimdi Almanya'da mesela işte AfD isimli bir ırkçı, neonazi eğilimli bir parti var. Şimdi bu partinin yeni kamuoyu anketlerinde artık ikinci sıraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabii bu Avrupa'nın bu çok kültürlülük anlayışında doğrudan tehdit eden bir olgu. O derece ki yükselen bu ırkçılık ve İslamofobik eğilimler işte futbol dünyasını bile etkilemeye başladı. Hı hı. Hatırlarsanız Türk oyuncular sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için
evet.
doğrudan bu aşırı siyasi eğilimlerin değil, aynı zamanda devlet kurumlarının ve Cumhurbaşkanı'nın dahi, Alman Cumhurbaşkanı'nın bile hedefi haline gelmesini beraberinde getirdi. Alman milli takımındaki diğer Alman kökenli olmayan oyuncular da hedef haline geldi ve işte Almanya'nın nasıl bir siyasi iklim içerisinde olduğunu göstermesi açısından önemli. Tabii siz de ifade ettiniz, Almanya dışında da aslında çok yaygın şekilde bu ırkçılık ve İslamofobia ciddi anlamda yükselişe geçmiş durumda. Avusturya'da camiler kapatılmaya başlandı. İngiltere gibi görece daha çok kültürlüğün esas alındığı ülkede bile her gün onlarca İslamofobik ve ırkçı saldırılar gerçekleştirilmekte. Yabancılar, Müslümanlar özellikle hedef alınmakta ve çok sayıda insan hayatını kaybedebilmekte. Diğer çeşitli tacizlere uğramaktalar. Tabii bu duruma nasıl geldi Avrupa? Aslında 15-20 yıl öncesine gittiğimizde görece daha iyi bir atmosfer vardı. O dönemde tabii Avrupa ekonomik açıdan iyi bir noktadaydı. Gelişmesi ve kalkınmasını tamamlayabilmek adına yabancı işçilere ihtiyaç duymaktaydı. Bu bağlamda da yabancılar yönelik çok ciddi bir tepki oluşmamıştı. Ama özellikle ekonomik açıdan Avrupa'nın gerilemeye başladığı bir dönemde bu ırkçı ve İslamofobik dalganın bir anda yükselişe geçtiğini gördük. Çünkü insanlar bir şekilde ekonomik açıdan zor duruma düşen ortalama Avrupalılar yabancıları, kendinden olmayanları suçlamaya başladı. Bu da ciddi bir dalga oluşturdu. Tabii Avrupa'nın kökenine baktığımızda aslında bu ırkçılık ve İslamofobik değerlerin, düşüncelerin bir hastalık olarak her zaman Avrupa'nın içerisinde olduğunu görüyoruz. Ben merkezci, beyaz adamın üstünlüğünü esas alan bir ideolojik yaklaşıma da sahiplerdi. Almanya'da işte bir neonazi anlayışı, İtalya'da faşizmin yükselişe geçmesinde hep bu değerlerin tetikleyici bir unsur olarak ortaya çıktığını görüyoruz. İşte ekonominin kötüye gittiği bir dönemde hemen bu hastalıklar yeniden gün yüzüne çıkıyor ve Avrupa'da ne yazık ki şu anda özellikle yabancılar ve Müslümanlara yönelik ciddi bir dalga var. Bu dalganın da gittikçe artarak devam ettiğini görüyoruz.
Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü davası yarın 11 Temmuz'da sonuçlanacak. Bir öngörünüz var mı bu davanın sonucu hakkında?
Yani tabii ifade ettiğimiz gibi bir defa burada sadece 5 kişi yargılanıyor ve bunlara yönelik çeşitli savcılık tarafından talep edilen cezalar var. İşte burada ana karakter olan BT, soy ismi tabii nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum açıkçası ama Zeşep isimli bir karakter ömür boyu hapis isteniyor. Diğer isimler ise daha düşük yıllarla ceza istemi söz konusu. Tabii bunu yarın göreceğiz nasıl Alman mahkemesi karar verecek ama burada dediğim gibi 5 kişi sadece sembolik olarak öneme sahip. Bunun arkasında Alman devletinin işlerine kadar sızmış bir neonazi anlayış var. Asıl yargılanması gereken buydu diye düşünüyorum.
Avrupa'dan Orta Doğu'ya geçecek olursak Suriye'nin güneyinde devam eden çatışmalarda son durum nedir?
Evet. Tabii Suriye meselesini devamlı takip etmeye devam ediyoruz. Bizim için gündemimizdeki en önemli maddelerden bir tanesi. Gerek Türkiye'ye yönelik oluşturduğu tehdit, gerek ülke içerisindeki insani krizin devam etmesi, gerekse mülteciler yoluyla doğrudan Türkiye'yi yine etkilemesi nedeniyle bizim için önemli. Tabii Dera meselesi 10 Haziran'da aslında başladı. O dönemde Esed rejimi bu bölgenin çatışmazlık bölgesi olmasına rağmen Şii milislerle birlikte Dera'yı hedef almaya başladı. Özellikle Rusya'nın hava desteği vermesiyle de 25 Haziran gibi çok ciddi anlamda ilerlemeler de sağladılar. Tabii muhalifler tam olarak çatışma ve direnme motivasyonlarını ciddi anlamda kaybetmişlerdi. Çünkü karşısında çok asimetrik bir güç var. Artık dünyanın yalnız bıraktığı, savaşı kazanma ihtimalleri ve Esed'i devirme inançlarını kaybetmiş muhalifler. Özellikle de bir kısmı Ruslarla görüşme yapmaya başladı. Burada Rusya kendini bir arabulucu olarak sundu. Tabi bunun ötesinde aslında küresel bir anlaşma da vardı. Yani hem bölge aktörleri, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Ürdün gibi ülkeler Rusya ile bir araya gelerek Suriye'nin güneyinde bir anlaşmaya vardılar. Kamuoyuna bu net olarak açıklanmadı ama bunun arka planını bilmek mümkündü. Burada temel mesele şu. Anladığımız kadarıyla Rusya, İran'ın ve Şii milislerin çok İsrail'e yakın bölgelerde konuşlanmayacağını, çekileceğini, bir adeta tampon bölge oluşacağını, bunun karşılığında da işte Amerika Birleşik Devletleri ve Ürdün muhaliflere vereceği desteği tamamen keserek onları adeta rejim ve Rusya'nın kucağına atmış oldu. Ürdün baskı yaptı, Amerika Birleşik Devletleri buradaki muhaliflere baskı yaptı ve muhalifler de bir şekilde özellikle 6 Temmuz itibariyle Rusya'yla anlaştı. Tabii tüm muhalifleri kapsamıyor bu ama bir kısmı anlaştı. Burada ağır silahları teslim ettiler. Hafif silahlarla birlikte şu an için varlıklarına devam ediyorlar. Tabii bu anlaşma bölgelerinde muhaliflerin kontrollerini bıraktıkları bölgelerde anlaşma kapsamında rejim ve milislerin buralara girmemesi. Sadece Rus askeri güçlerin ve polislerin burada konuşulması gerekiyordu. Ama rejimin de tam olarak buna uymadığını biliyoruz. Bazı bölgelere girdiler. Şimdi Dera'nın merkezi, Kunetra gibi bölgelerde henüz bir anlaşma yapılmadı. Ama burada da muhalifler yönelik muazzam bir baskı var. Şu anda rejim Ürdün sınırının çoğunu stratejik bölgeleri ele geçirmiş oldu. Dera'nın merkezi muhalifler elinde tuttu ve Kunetra gibi bölgelere de bu baskı adım adım artırılacak. Yine Rusya'nın arabuluculuğunda görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir şekilde tabi burada en de sonunda muhalifler gördüğümüz kadarıyla elimine edilecek. Bunun ötesinde tabi ciddi bir insani kriz bu bölgede yine yaşandı. 350 bine yakın sivil yine yerlerinden edildi. Bir kısmı evet. Ürdün'e sığınmaya çalıştı. Hı hı. Ürdün sınır kapılarını açmadığı için bu insanlar Ürdün'e geçemedi. Şimdi o bölgelere rejim unsurları girince bu insanlar tekrardan kuzeye yöneldiler ve bu muazzam sivillerin içinde bulunduğu insani kriz ne yazık ki devam ediyor bölgede.
Suriye'nin güneyinin rejim tarafından tamamen ele geçirildiği varsayıldığı takdirde önümüzdeki süreçte Suriye'de nelerin yaşanması muhtemel sizce? Rejim güçleri ve PKK-YPG arasında gerilimin artmasını bekliyor musunuz?
Evet. Tabii bazı emareler var bir defa. Önce şunu söylemek gerekiyor. Türkiye, Rusya ve sonra İran'ın dahil olmasıyla bir aslanın sürecinden bahsediyorduk. Bu bağlamda Dera gibi işte Guta gibi bölgelerde çatışmazlık bölgesi yine Humus. Bu kapsamdaydı ama rejimin buna uymadığını ve çeşitli bahaneler üreterek bu bölgelere saldırdığı ve muhalifleri elimine etmeye başladığını gördük. Bu da rejimi öyle veya böyle askeri açıdan en azından sahada kısa dönemli de olsa avantajlı konumuna getirdi. Şimdi Dera meselesi de çözüldükten sonra rejim buradaki askeri güçlerini ve enerjisini hem Derizor'un doğusunda kalan PKK bölgelerini hem de Türkiye'nin şu anda nüfus alanında olan İdlib gibi bölgelere.
Kuzeye.
Evet. Kuzeye ve ülkenin kuzeydoğusuna yöneltmeye başlayacak. Tabii son dönemde rejim unsurlarıyla PKK arasında bazı görüşmeler olduğuna yönelik haberler çıkmaya başladı. Burada rejimin PKK'ya yönelik bazı talepleri vardı. Ortak bir noktada şu an için buluşamadıkları anlaşılıyor. Özellikle Deirizor'da bulunan enerji kaynakları, buradaki petrol yataklarının kim tarafından kontrol edileceği, Tişrin Barajı gibi önemli elektrik üreten barajlar, yine Fırat Havzası'ndaki suyun nasıl yönetileceği. Bunlar önemli. Amerikan üsleri şu anda PKK bölgelerinde çok sayıda söz konusu. Bunların geleceği ve durumu nasıl olacak? Bu konuda PKK ile rejim arasında tam bir mutabakat sağlanmış değil. Anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Rejimde bazı teklifleri söz konusu. Ama bir çatışma atmosferinin oluşması da çok olası açıkçası. Hı hı. Bu görüşmeler eğer başarısız olursa rejim görece avantajlı elini kullanarak bu bölgeler, özellikle Deirizor'un hemen doğusundaki bölgeleri yüklenebilir. Tabii Amerika'nın koruması ve şemsiyesi şu anda hala devam ediyor. Hı hı. Rejimin temel burada çekindiği husus Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya sunduğu hala bu koruma şemsiyesi. Şimdi diğer bir mesele ise İdlib. İdlib'de de buradaki HTŞ gibi, işte Horasettin gibi radikal grupları öne sürerek bu bölgelere de askeri operasyon düzenleme niyetinde olduğunu iddia ediyor rejim unsurları. Ama Türkiye'nin de bu bölgede 12 tane askeri kontrol bölgesi var. Hı hı. Ve şu anda İdlib'i tamamen çevrelemiş durumda. Türkiye'nin İdlib'e yönelik kapsamlı bir askeri harekat hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini biliyoruz. Çünkü buradan muazzam bir insani kriz yaşanması söz konusu olacak. Ama Türkiye'ye milyonlarca yeni mülteci akınına neden olacak. Ve muhalifler de son kalesi olarak artık ifade edebildiğimiz İdlib'i kaybetmiş olacak. Türkiye bu meseleyi şu ana kadar götürdüğü şekilde kendi inisiyatifiyle yönetmek istiyor. HTŞ ve Hurasettin gibi grupları elimine ederken adım adım siyaset yoluyla bir şekilde İdlib'deki nüfusunu ve ağırlığını da artırmak istiyor. Ve Rusya'yla da yürütülen müzakereler ve anlaşmalar çerçevesinde İdlib'in bir siyasal çözüm olana kadar, kapsamlı bir çözüm olana kadar kendi nüfus alanında kalmasını tercih ediyor. Ayrıca İdlib'in şöyle de bir önemi var. Eğer İdlib'de rejim Rusya ve işte sağdaki milisler tarafından hedef alınırsa, Türkiye'nin Fırat Kalkanlığı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla kontrol altına aldığı bölgeleri de koruması tek başına mümkün olmayacak.
Evet.
Dolayısıyla bir bütün olarak İdlib meselesine Türkiye'nin bakış açısı var diye düşünüyorum.
Böyle bir durumda Türkiye için de çok zor bir durum olabilir, öyle mi?
Tabii yani burada İdlib'in kapsamlı bir şekilde doğrudan askeri olarak hedef alındığı bir denklemde Türkiye buna nasıl yanıt verecek? Mevcut askeri noktalarının dışında askeri yığınak yaparak bu burayı rejime karşı savunacak mı? Rejim gerçekten Türkiye'ye rağmen böyle bir hamle yapabilir mi? Rusya burada nasıl bir pozisyon alacak? Bir aslanın süreci var. Türkiye ile yapılmış mutabakat var. Dolayısıyla Rusya'nın da Türkiye'den bazı talepleri var. Özellikle bu HTŞ vesaire konusunda. Böyle kompleks bir dinamik bir süreç söz konusu. Ama dediğim gibi Türkiye temelde İdlib bölgesini bir çatışmazlık bölgesi haline getirebilmek, buradaki nüfusunu artırıp radikal örgütleri elimine ederek büyük fotoğrafta Suriye'de olacak olası muhtemel bir siyasal çözümde burayı bir şekilde kendi istediği şekilde süreci yönetmek istiyor. Bunu da zaman gösterecek tabii.
BBC Orta Doğu editörünün yaptığı bir haber vardı. Zafere yaklaşan Esad rejiminin hayatta kalma savaşı bitmek üzere şeklinde. Bu haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani şöyle, az önce ifade ettim ya, kısa dönemde askeri olarak evet artık rejimin devrileceği herhangi bir dinamik yok. En azından askeri olarak muhalifleri büyük ölçüde yenilgi uğratmış oldular. Ama ne pahasına, gerçekte bir muktedir, hükümran bir Esad rejimi var mı? Ve şu anda gelinen noktayı nasıl tarif edeceğiz? Bir defa ülkenin yaklaşık 25 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası ya mülteci konumunda ya yerlerinden edilmiş durumda. Ülkenin altyapısı tamamen yok edilmiş durumda. Hala ülkenin işte Türkiye'nin kontrol ettiği ve PKK'nın kontrol ettiği bölgeleri hesapladığımızda %40'ı doğrudan rejimin kontrolünde değil. Bunun ötesinde DAEŞ hala özellikle çöl bölgelerinde ve Irak sınırında varlığını devam ettiriyor. Ülkenin merkezi ordusundan ziyade milislerin bir ağı var. Yerel milisler adeta savaş lordlarına dönmüş durumdalar. İran'ın ülkede on binlerce askeri gücü var, milisleri var. Devrim muhafızları ve Kudüs gücünün yönetimi var. Rusya ülkenin önemli bir kısmında nüfus alanı oluşturmuş durumda ve istediği gibi buraları yönetebiliyor. Yeri geldiği zaman Esad rejimine bağlı askerleri bile tutukladığını görüyoruz. Ekonomik olarak zaten tamamen dışa bağımlı, Rusya ve İran'dan gelecek yardımlara bağımlı. Kendi enerji kaynaklarını elinde tutamayan, tarım alanlarını kaybetmiş, su havzalarını kaybetmiş bir rejimden bahsediyoruz. Bunun bu şekilde devam edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Askeri olarak kazanımlar elde etmiş olsa bile bu söylediğim faktörler üzerinden ülkeyi yönetebilmesi Esed'in ve uzun süre bu rejimin ayakta kalabilmesi hiçbir şekilde makul gözükmüyor. Dolayısıyla ülke eğer gerçekten yeniden toprak bütünlüğünü koruyarak varlığını devam ettirmek istiyorsa öyle veya böyle muhaliflerle rejim arasında bir siyasal uzlaşı zemini oluşturulmalı ve bir kapsayıcı hükümet ve yeni anayasa oluşturulması gerekiyor. İşte aslında sürecin temel aslında hedefi de buydu. Ama buna ne kadar Rusya'nın ve rejimin sadık kalacağı, İran'ın sadık kalacağı tabii önümüzdeki günler gösterecek.
Programımızın da son dakikalarına geldik. Son olarak sizden Suriye'deki son durumu göz önünde bulundurarak Türkiye'nin Suriye politikası ve hedeflerini alalım. Ne olması gerekiyor sizce?
Tabii Türkiye'nin temel bazı öncelikleri var. Bunu birçok programda dile getirdik. Bunlardan bir tanesi ülkenin toprak bütünlüğünün devam etmesi. Yani ülkenin parçalanması, bölünmesi ve bu parçalanma esnasında işte kaostan yararlanan terör örgütü PKK gibi varlıkların kendine bir alan açması Türkiye tarafından istenmiyor. Bunun ötesinde muhaliflerin elde ettiği süreç boyunca bazı kazanımlar vardı. Bu kazanımların bir şekilde devam etmesi ve bir siyasal çözüm gerçekleşecekse muhaliflerin de bu çözümün bir parçası olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü sürdürülebilir bir iktidarın Suriye'de oluşması temel. Eğer Suriye'de kapsayıcı ve kuşatıcı bir iktidar oluşmazsa DAEŞ benzeri örgütlerin tekrardan neşet edeceğini Türkiye çok iyi bir şekilde görüyor. Irak'ta da Suriye'de de buna benzer bir sosyolojik siyasal atmosferin olmaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü bu ülkelerin devlet otoritelerinin aşınması ve terör örgütlerinin ortaya çıkması doğrudan Türkiye'yi tehdit ediyor. Bizim Suriye'yle 930 kilometrelik bir sınır hattımız var. Irak'la 300 kilometre. Dolayısıyla doğrudan Türkiye yönelik bir tehdit. Ayrıca bu ülkenin artık bir şiddetin bitmesi, çatışmaların sona ermesi, siyasal bir çözüm oluşması ve ülkenin adım adım yeniden inşa edilebileceği bir sürecin ortaya çıkmasını istiyor ki mülteciler de kendi evlerine bir şekilde dönebilsin. Çünkü Türkiye'ye de mülteci meselesinin hem ekonomik açıdan hem sosyal siyasi açıdan çok ciddi bir baskı ürettiğini görüyoruz. Ve tabii şu anda kuzeyde oluşmuş de facto PKK bölgesinin tamamen elimine edilmesi Türkiye'nin temel önceliği olarak kalmaya devam ediyor.
Sayın Acun, bugün de programımızın sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.